Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 İsfen 1401, Hicri Gamer 12 Şaban 1444 ve Miladi Takvimle 5 Mart 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından siyasi analist Sayın Doktor Ferşit Bağıryan ile Millet İttifakı ile ilgili son gelişmeler etrafında yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Velayet Güneşi'nden ve Haftanın Bakışı isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Savufaz Amui, Grossi'nin ziyaretiyle düşmanların bahane arayışları kaldırıldı açıklamasında bulundu. Grossi'nin Tahran'daki açıklaması Netanyahu'yu perişan etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sosyal medya hesabından Amerika'nın insan hakları anlayışını eleştirdi. İran ve Irak su krizinin çözümü için çaba sarf ediyor. Ve Türkiye'de depremde yıkılan binalarla ilgili 247 kişi tutuklandı. Şimdi haberler.
İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Abulfaz Amui, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'ndan nakden yaptığı açıklamada, Ajans Genel Müdürü'nün son Tahran ziyaretiyle düşmanların İran'ın nükleer programı ile ilgili bahane arayışlarının ortadan kaldırıldığını belirtti. Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ve yardımcısı Behruz Kemal Vendi'nin katılımı ile mecliste Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi'nin Tahran ziyaretinin ebadı ve sonuçları ele alındı. Son haftalarda İran'ın %60'dan fazla uranyum zenginleştirmeye başladığına dair karşı taraflarca gündeme getirilen iddialara dikkat çeken Amui, bu oturumda İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı'nın ajans yetkilileriyle yapılan görüşme ve denetim çerçevesinde bu konuyla ilgili belirsizliklerin ortadan kalktığını ve 3 nokta başta olmak üzere geriye kalan konular hakkında ajans ile denetim anlaşması çerçevesinde işbirliği yapacaklarını söylediğini hatırlattı.
İşgal rejimi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu nükleer tesislere yönelik her türlü saldırıyı yasa dışı ilan eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün sözlerine tepki gösterdi. Siyonist İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu haftalık kabine toplantısında Grossi'nin Tahran ziyaretindeki açıklamalarına değindi. Netanyahu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi yakın zamanda Tahran'da İsrail'in İran nükleer tesislerine saldırmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi. Grossi değerli bir beyefendi ama değersiz bir şey söyledi ifadelerini kullandı. Netanyahu Grossi'nin açıklamalarına tepkisini şöyle sürdürdü. Hangi hukuka aykırı? Yok olmamızı açıkça isteyen İran'ın bizi katledecek yıkıcı silahları savunmasına izin mi verilecek? Bizim kendimizi savunmamıza izin var mı? Kendimizi savunduğumuz ve savunacağımız açıktır. Hiçbir şey bizi İsrail'i savunmaktan ve düşmanlarımızın Yahudilerin devletini ortadan kaldırmalarını engellemekten alıkoyamaz.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenane sosyal medya hesabından Amerika'nın insan hakları anlayışını eleştirdi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Kenane sosyal medya Twitter hesabından paylaştığı bir mesajda Amerika'nın insan hakları anlayışını eleştirdi. Kenane'nin paylaştığı mesaj şu şekilde. Amerika bir zamanlar Güney Afrika'daki apartheid rejimini destekledi ve siyah Nelson Mandela'nın tutuklanması için bu rejime yardımcı oldu. Şimdi Siyonist apartheid rejimin stratejik ortağı ve ana destekçisidir. Amerika demokrasi ve insan haklarını savunmayı hak etmiyor. Çünkü ona hiçbir inancı yok.
İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Şiyani, Tahran'da bulunan Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas ile görüştü. Tuğgeneral Muhammed Rıza Şiyani söz konusu görüşmede işgalci güçlerin Suriye'deki varlığını eleştirerek işgalci güçlerin Suriye topraklarındaki gayrimeşru ve yasadışı varlığı yıkıcıdır ve güvensizlik yaratıyor. Siyonist rejim ancak güç dilinden anlar dedi. Siyonist rejimi Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına atıfta bulunan Tuğgeneral Şiyani, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz ifadesini kullandı. Tuğgeneral Şiyani, başta Amerikan işgal güçleri olmak üzere tüm işgal güçlerinin Suriye'den çekilmesi gerektiğini vurguladı. Ekonomik savaşın, askeri ve siyasi savaşın bir devamı olduğunu belirten Tuğgeneral Şiyani, İran, Suriyeli kardeşlerine ekonomik savaşla yüzleşme deneyimlerini sunmaya hazır diye kaydetti. Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas da Tahran ziyaretinden ve İranlı yetkililerle görüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgede güvenliğin korunması için oynadığı rolünden dolayı İran'ı takdir etti. Suriye Savunma Bakanı ayrıca İran'la işbirliği ve ilişkilerin düzeyini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı temsilcisi Irak'ın da yardımıyla iki ülke arasındaki su krizinin çözülmesi için çaba gösterileceğini açıkladı. Irak Tarım Bakanı Abbas Al-Aliyavi, cumartesi günü yaptığı açıklamada bölge ülkeleriyle yaşanan su krizine uygun çözümler bulunması gerektiğini vurguladı. Al-Aliyavi Uluslararası Su Krizi Konferansı'nda Irak resmi haber ajansına bu konferansın bu su sorunu ve çözümlerini belirleyen geniş bir çalışma alanı sağladığını söyledi. Irak'ta tarım ve evsel kullanım için suyun kritik durumuna uygun çözümlerin bulunması gerektiğini vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı temsilcisi, veya iki ülkenin su krizini çözmek ve sorunları daha iyi anlamaya çalışmak için buraya geldiğimizi söyledik. Salihpur İslam Cumhuriyeti'nin su sorununu siyasi olmayan bir bakış açısı ile İran ve Irak'ın bölgesel çıkarlarını korumak amacı ile çözmeye çalışacağını duyurdu. Bu nedenle iki ülke arasında yapıcı bir ortaklık ile durum yönetilebilir. 25 Şubat'ta Irak Su Kaynakları Bakanı Aund Diab Abdullah bu konuda teknik açıdan bakıldığında Irak ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki kara bağlantısı çok geniştir ve binlerce kilometrelik ortak sınırlarımız var. Bu konuda ortak projeler ve suyun ortak kullanımına ilişkin projeler bu geniş ilişkiden dolayı görünmemektedir ifadesini kullandı.
Depremden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi olmak üzere toplam 247 şüpheli tutuklandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili başsavcılıklarca resmen başlatılan soruşturmalarda 997 zanlının sorumlulukları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden 247'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. 322 şüpheli hakkında adli kontrolü hükmedildi. Ayrıca 198 şüpheli hakkında yakalama kararı, 102 kişi hakkında da gözaltı talimatı verildi. Başsavcılıkların talimatıyla halen 2 kişi gözaltında bulunurken şüphelilerden 35'inin hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde 9 zanlının ise yurt dışında olduğu tespit edildi. 82 şüpheli de ifadelerin ardından serbest bırakıldı.
Meral Akşener 2 Mart'ta gelelim yaşanan toplantıya ilişkin olarak isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım, ona göre hareket edelim dedim. Kılıçdaroğlu bu önerime hiddetlenip ayağa kalktı dedi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüştüğünü belirterek Akşener'in açıklamalarını Twitter hesabından paylaştı. Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre Akşener şunları söyledi. Son altılı masa toplantısında yaşananları sordum, anlattı. O güne kadar hiçbir şekilde Kemal Bey ya da başkası Cumhurbaşkanı adayı ismi konuşulmamıştı. O gün masaya oturduk, baktım ki benim dışındaki herkes de Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı görüşülmüş, anlaşılmıştır. Söz en son bana gelene kadar herkes Kemal Bey'in adaylığını dile getirdi. Bana söz gelince bizim anketlerde Yavaş ve İmamoğlu çıkıyor. Ama isterseniz bir kamuoyu araştırması yapalım, ona göre hareket edelim dedim. Kılıçdaroğlu kabul etmedi bu önerimi. Hiddetlenip ayağa kalktı. Kendi adaylığının bugün ortak bir yazılı açıklama ile duyurulmasını talep etti. Ben de partime sormadan böyle bir karar veremem dedim. Siz imzalamayın, o zaman biz imzalarız, duyururuz deyince ben masadan kalkayım. O halde dedim, siz bilirsiniz dedi. Ali Bey tansiyonu düşürmek için araya girdi ve aday isminde değil ama adaylık konusunda bir mutabakata varıldığına dair bir metne imza atıldı dedi.
Şanlıurfa'da 6 katlı olduğu belirtilen bir bina yıkıldı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da Halili ilçesindeki bir bina çöktü. Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE sağlık ekipleriyle güvenlik güçleri sevk edildi. Bazı kişilerin yaralı çıkarıldığı enkazda arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile yeniden masaya oturacak iki ülkenin NATO üyeli süreci kapsamında kurulan daimi mekanizma toplantısı 9 Mart'ta yapılacak. Üçlü mekanizmanın 3. toplantısının Şubat ayında yapılması planlanıyordu ancak toplantı Stockholm'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan provokatif eylemin ardından Ankara'nın talebiyle ertelenmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz hafta toplantının 9 Mart'ta yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda taraflar Brüksel'de bir araya gelecek. Ankara özellikle İsveç'ten terörle mücadele konusunda somut adımlar görmek istiyor. Bakan Çavuşoğlu henüz bu adımların atılmadığını belirtmiş. Bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil ifadelerini kullanmıştı. Ankara Finlandiya'nın üyeliğine olumlu bakıyor.
Suriye'nin kuzeydoğusunu yasa dışı olarak ziyaret eden Amerikan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in temasları Şam'ın büyük tepkisini çekti. Suriye Amerikan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğusundaki yasa dışı bir Amerikan asker üssünün yasa dışı ziyaretini şiddetle kınadı. Suriye Dışişleri Bakanlığı bugün bir açıklama yayınladı. Suriye Haber Ajansı sana haber vermeden üst düzey bir Amerikalı yetkilinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri üste gitmesi yasa dışı ve ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik alçakça bir ihlal ifadesine yer verdi. Açıklamada Amerikan Genelkurmay Başkanı Suriye'nin kuzeydoğusundaki yasa dışı bir Amerikan askeri üssüne yasa dışı bir ziyaret yaptı. Amerikan askeri yetkilisi bu ziyaretin nedeninin IŞİD'e karşı savaşın etkinliğini değerlendirmek olduğunu ileri sürdü. Bu iddialar Amerikan idareleri onları tanıtmaya başlamadan önce düştü. Uluslararası toplum IŞİD'in Amerikan istihbaratının gayri meşru bir çocuğu olduğunu çok iyi biliyor. IŞİD tarafından yürütülen ve yürütülen cezai operasyonlar Amerikan güçlerini ve araçlarını hedeflemedi. Aksine kanlı operasyonları masum Suriye vatandaşlarına karşı gerçekleşti. Son birkaç gün içinde 60'tan fazla insan geçimlerini temin ederken Amerikan güçlerini gözünde Amerikan yönetiminden uluslararası hukukun sistematik ve sürekli ihlalleri hemen durmasını istiyoruz ifadeleri kullanıldı. Söz konusu açıklamada Amerikan uygulamalarının Suriye'yi terörizmle mücadele ve ulusla egemenliğini, güvenliğini ve istikrarını koruma yaklaşımından çarpıtmayacağı vurgulandı.
Karabağ'da Azeri ve Ermeni güçler arasında yine çatışma yaşandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktığını, her iki taraftan ölü ve yaralıların da olduğunu duyurdu. Rus barış gücü birliklerinin konuşlandırıldı ve Ermeni nüfusunun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi, Halifeli Turşusu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı bilgisi edindiklerini de aktaran Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bunun üzerine Azeri askerlerinin harekete geçtiğini belirtti. Açıklamaya göre sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacı ile durdurmak istedi. Ama araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktı. Çatışmada her iki taraftan da ölen ve yaralananlar oldu. Azerbaycan kendi kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmadı. Ermenistan basınında çatışma, 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler çıktı. Karabağ ekonomik bölgesi ile Ermenistan arasında kullanılabilecek tek karayolunun Hankendi-Laçen yolu olduğuna dikkat çeken Azeri tarafı, diğer güzergahlar üzerinden askeri ve diğer amaçlarla nakli yapılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı. Azeri tarafının açıklamalarına yanıt veren Erivan, Ermenistan'dan Karabağ'a silah taşındığına dair açıklamanın gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına şöyle denildi: Dağlık Karabağ İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı görüntülerden Azerbaycan Sabotaj grubunun içerisinde Dağlık Karabağ İçişleri Bakanlığı'ndan 4 görevlinin bulunduğu, görevlileri kapsamında Estepan Kart'tan Hinşen ve Metşen köylerine giden Uaz marka araca saldırdığı anlaşılıyor. Yanlarında çatışma belgeleri ve hizmet silahlarından da başka bir şey yoktu. Azerbaycan sabotaj grubunun eylemleri ancak terör saldırısı olarak tanımlanabilir. Bakanlık bölgeye uluslararası gözlem misyonu gönderilmesi gerektiğini dile getirdi.
Filistinli direnişçilerin işgal güçleri tarafından Nablus'ta gerçekleştirilen katliama ve Huvara beldesinde Filistinlilere ait araçları, evleri ve dükkanları yakıp yıkarak terörist Siyonist yerleşimcilerin cinayetlerini misilleme eylemleri devam ediyor. Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Hagai Siyonist yerleşkesinde dün erken saatlerde gerçekleştirilen ateş açma eyleminde bir Yahudi yerleşimci yaralandı. İşgal rejimi medya organları yerleşimciler tarafından kullanılan 60 nolu yolda aracıyla seyreden Yahudi yerleşimcinin aracına açılan ateş sonucu yaralandığı ifade edildi. Kaynaklar Filistinli direnişçilerin ateş açma eylemini gerçekleştirdikten sonra bölgeden uzaklaşmayı başardıklarını bildirdi. İşgal ordusunun Nablus'un eski Belde semtinde 11 Filistinli'yi şehit ettiği katliamdan birkaç gün sonra geçtiğimiz pazar günü Nablus'un Huvara beldesinde bir Filistinli tarafından gerçekleştirilen ateş açma eyleminde de 2 Yahudi yerleşimci ölmüştü.
Amerikan eski başkanı Donald Trump, Joe Biden bizi unutulmaya sürüklüyordu ve hızlı bir şey olmazsa dünyanın yakında 3. Dünya Savaşı'na gideceğini iddia etti. Teslim Haber Ajansı'ya Donald Trump, Maryland'daki muhafazakar siyasi eylem konferansında Joe Biden'in Amerika'yı unutulmaya sürüklediğini açıkladı ve muhtemelen 2024'te siyasete dönmesi durumunda Amerikalı vergi mükelleflerinin parasını aptalca dış savaşları harcamayı bırakacağını söz verdi. Amerikan eski başkanı Donald Trump, Gaylord National Resort'taki muhafazakarların yıllık toplantısında yaklaşık 2 saat süren konuşmasında 10 yıllardır savaş çıkarmayan tek başkandım. Ekonomi gelişiyordu, ölüm yoktu, asla yeniden inşa edilemeyecek yıkılmış şehirler yoktu diye söyledi. Geçen ay Trump yeniden seçilirse Moskova ve Kiev ile derhal temasa geçeceğini söz verdi ve çatışmayı sona erdirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'ye tam olarak ne söyleyeceğini bildiği konusunda vurgu yaptı. Cumartesi günü ne söyleyeceğimi biliyorum diye tekrarladı. Oval Office'te ulaşmadan önce Rusya ile Ukrayna arasındaki yıkıcı savaş sona ermiş olacak, sorunun çözeceğim ve hızlı bir şekilde çözeceğim bir günden fazla sürmeyecek. Trump, Biden'e Washington'un Avrupalı müttefiklerini Kiev'e finanse etmeyi zorlamak yerine Amerikan vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarını çarçur etmekle eleştirdi. Ve acaba NATO bizim kadar dolar harcıyor mu? 140 milyar dolar yatırım yaptık ve onlar bunun sadece bir kısmını ödediler ve biliyorsunuz hepimiz başarıyı görmek istiyoruz. Ancak konum nedeniyle onlar için bizden çok daha önemli dedi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika'da birçok eyalette etkili olan şiddetli rüzgar ve kasırgalar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybederken 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı. Amerika'nın kuzeydoğusu ile batı kıyısında etkisini gösteren şiddetli rüzgar ve kasırgalar dolayısıyla birçok hasar bildirildi. 1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kaldığı belirtildi. Alabama eyaletinde rüzgarın ağaçları devirmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Mississippi'de ise 1 kişi aracının üzerine ağaç düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberleri dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Pakistan'ın 18 milyar dolarlık ceza beklentisi etrafında. İran İslam Cumhuriyeti Pakistan'ın doğal gaz alım sözleşmesindeki ilkelere dayalı olarak hareket etmeyi takdirde İslamabad'ın 18 milyar dolarlık cezaya hazır olmasını istemesi Pakistan hükümeti tarafından ciddiyetle takip edildiği görülüyor. İran-Pakistan doğal gaz boru hattını ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluchistan eyaletinin merkezi Zahiran sınırına kadar inşa edilmesinin üzerinden yaklaşık 10 yıl geçti. Ancak Pakistan hükümeti bu boru hattını tamamlamak ve hayata geçirmek için herhangi bir adım atmadı. Dolayısıyla Pakistan hükümetine komşuluğun menfaatlerini koruma ve iyi komşuluk ilkesini gözeterek gaz alım sözleşmesini ihmal ettiği ve boru hattını tamamlamadığı için şikayet etmeyen İran İslam Cumhuriyeti ancak bu sürecin uzamasından artık yorulmuş görünüyor. Tahran'ın sabrı bu hususta taşmış durumda ve bu projenin hayata geçirilmediğinden doğan zararları göz önünde bulundurması bir mecburiyet haline gelmiştir. Pakistan medyasının aktardığına göre Pakistan hükümeti özellikle de bu ülkenin denetim departmanı İran'ın uyarısını ciddiye almış ve ilgili kurumlardan sorunun çözülmesi için karar vermelerini istemiş gibi görünüyor. Siyaset uzmanı Suruş Emili bu hususta şöyle diyor. İran İslam Cumhuriyeti barış boru hattı çerçevesinde barış ve güvenliğin istikrara kavuşturmasına yardımcı olmak için alt kıtaya bir gaz nakil boru hattı inşa edilmesini teklif etti ve Pakistan sınırına kadar bu boru hattını işler hale getirdi. Tahran-Gaz sözleşmesinin imzalanmasına rağmen İslamabad'ın buna dikkat etmeyeceğini asla düşünmemişti. Özellikle Pakistan'ın ciddi bir şekilde enerji ihtiyacı olmasına rağmen kendi çıkarlarının aksi istikametinde hareket etmesi dış etkenlere bağlıdır. Pakistan hükümetinin İran'dan doğal gaz satın alma konusuna çok az ilgi göstermesinin önemli nedenlerinden biri Amerika'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik politikalarına uymasıdır. Öyle ki bazı raporlar Pakistan hükümetinin İran'ın 18 milyar dolar para cezası verme uyarısını İslamabad'daki Amerikan Büyükelçiliği ile görüşmeyi ve bir çözüm bulmayı planladığını gösteriyor.
Aynı zamanda bağımsız bir ülke olarak Pakistan'ın kendi egemenlik meselelerinde Amerika ile istişare etmesi iyi bir emare olmayacaktır. Çünkü enerji ihtiyacı olan Pakistan bu sözleşmeye bağlı kalmak zorunda. Halbuki Amerika'nın gayrimeşru çıkarları çerçevesinde iki ülke işbirliğini engellemek istemesi gün gibi ortada. Enerji sektöründe İran İslam Cumhuriyeti ile birlikte hareket etmesi bu ülke için büyük çıkarlar sağlayacak. Dolayısıyla Pakistan'daki siyasi ve ekonomik çerçeveler açısından bu sürecin devamı Pakistan lehine olmamakla birlikte İslamabad hükümetine Pakistan kamuoyu nezdinde iradesiz teslimiyetçi bir ülke olarak sunmaktadır. Siyasi konularda uzman olan Behram Zahid'i bu konuda şunları kaydediyor. Pakistan hükümet yetkilileri İran ile özellikle enerji alanında kapsamlı işbirliği istediklerini defalarca dile getiriyorlar. Ancak uygulamada herhangi bir adım atmıyorlar. Pakistan'ın bunu boru hattını tamamlamada ve İran'dan gaz satın almada uzun yıllardır gecikmesi nedeniyle bu ülke para cezasına çarptırılmalı ki İslamabad hükümeti İran'ı uzun bir süre oyalamayacağını bilsin, bir ülkenin sermayelerini hiç edemeyeceğini de anlasın. İran İslam Cumhuriyeti her halükarda Pakistan hükümetini ve halkını iyi komşuluk esasına dayalı olarak her zaman desteklemiş, ancak uygulamada bu ülkeye kendi çıkarlarını bile göz ardı ederek bu hususa dikkat etmediğini göstermiştir. Amerikan sahasında oynamayı seçmiştir. Bu, her uluslararası anlaşmanın uygulama garantileri olmasına rağmen gerçekleştirmiştir. Bu da İslamabad hükümetinin İran ile olan gaz anlaşmasının sonsuza kadar görmezden gelemeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle Tahran geçtiğimiz günlerde İslamabad'ı konunun takipçisi olma konusunda ciddi olduğunu ve Pakistan hükümetinin yabancı taraflarla olan ilişkilerini netleştirmesi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin olumlu ve kardeşçe görünüşünün doğru kullanılmasını, Pakistan ile gaz anlaşması konusunda harekete geçmesini istemiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Millet İttifakı'ndaki ayrılmaların Erdoğan'a etkisi başlığı altında. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen ve AK Parti iktidarını sonlandırmak isteyen muhalefet son toplantısında gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday gösterme hususunda ayrılmalar yaşamaktadır. Bu bağlamda Millet Koalisyonu'nda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu koalisyondan ayrıldı. Erdoğan hükümetine karşı birleşen Altılı Masa Koalisyonu liderleri Milletin İttifakı başlığı altında son toplantıların ardından şunları açıkladı. Muhalefet üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminin nihai adayı 6 Mart'ta açıklanacak. Türk haber siteleri bu bağlamda Erdoğan hükümetinin muhalefet partilerinin son toplantısında İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener dışındaki tüm partiler CHP Genel Başkanı'nı aday olarak tanıtma konusunda anlaştılar. Bu nedenle altılı masa olarak ortak adayını tanıtma konusunda ayrıştı gibi gözüküyor. Nitekim 12. görüşmeden sonra ve bir önceki duyuruya rağmen Erdoğan hükümetinin 6 muhalefet partisinin liderleri bu ülkenin cumhurbaşkanlığı seçimleri için ortak adaylarını ortaya koyamadılar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Parti'nin lideri Ahmet Davutoğlu ortak aday çıkaracakları ve bu görüşmede bir sonuca varamadı. Ancak Meral Akşener'in de harekete geçip koalisyondan ayrıldığını söylemesi durumu iyice karıştırdı. Akşener ayrıca İmamoğlu ve Yavaş'tan da kendisine katılmalarını istedi. Oysa son toplantıya kadar Türk siyasi çevreler, hatta bölgedeki bağımsız siyasi çevreler Erdoğan hükümetinin muhalefete yönelik tehdit edici politikalarına karşı Millet Koalisyonu'nun ortak aday çıkarmasını etkili bir savunma politikası olarak görüyorlardı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet koalisyonundaki bölünmeyi verdiği ilk tepkide bu ülkede seçimlerin planlandığı gibi 14 Mayıs'ta yapılacağını vurguladı. 14 Mayıs'ta kendilerine gereken cevabı vereceğiz dedi. Son iki yılda yapılan ve tüm Erdoğan'ın Türkiye'deki Mayıs seçimlerindeki yenilgisini işaret eden anketlere rağmen, muhalefet koalisyonunda bir bölünme görüntüsü şüphesiz ülkedeki koalisyon partilerinin şansını önemli ölçüde azaltacaktır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanmak için daha da yüksek bir şansa hiç şüphesiz sahip olacaktır. Muhalefet partileri Cumhurbaşkanlığı seçimine 2,5 ay kalan bir sürede adaylığını göstermemiş durumdadır. Halbuki 14 Mayıs'ta seçimler düzenlendi. Bu bağlamda Independent Türk Gazetesi baş editörü ve Türkiye siyaseti uzmanı Muhammed Zahid Gül, Sky News Arabic'e konuyla ilgili yaptığı açıklamada seçime 75 gün kaldı ve seçim kampanyasının o cumhurbaşkanı adaylarına ihtiyacı var. Çünkü adayın kampanya, seçim kampanyasının cumhurbaşkanı, kampanya faaliyetleri için ülkenin şehirlerine dolaşması gerekecek ama muhalefet adayının da bunun için yeterli zamanı olmayacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor. Ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, son günlerde Millet İttifakı ile ilgili yaşanan gelişmeleri dünkü sohbetimizde masaya yatırdık. Sayın Akşener'in altılı masadan ayrılması kulislere bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen ve AK Parti iktidarını sonlandırmak isteyen muhalefet son toplantısında gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday gösterme hususunda ayrılmalar yaşamaktadırlar. Bu bağlamda Millet Koalisyonu'nda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu koalisyondan ayrıldığını bildirdi. Sayın Doktor Ferşit Bagiryan ile konuyla ilgili sizler için hazırladığımız röportajın ikinci ve son bölümünü kaldığımız yerden sizlere sunuyoruz efendim. Sizin de bildiğiniz gibi Ekrem İmamoğlu birkaç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Bu ısrar nereden kaynaklanıyor? Sayın Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu üzerindeki ısrar nereden kaynaklanıyor? Sizce özel bir nedeni var mı bunların aday gösterilmesi konusunda?
Şöyle söyleyeyim.
Esas itibariyle bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'na bir alıp veremediği bir şey var. Yani bunlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şekilde aday olmasını tasvip etmiyorlar. Tasvip etmiyorlar. Yani ayrı bir partiler olsaydı o başka bir konu. Dolayısıyla bunların alternatifi orada Ekrem İmamoğlu kalıyor. Ama Sayın İmamoğlu'nun şu andaki o kesilen ceza net ceza da kesin ceza değil. Yani istinaf mahkemesine gidebilir ve dolayısıyla erteletebilirler bu konuyu. Ben mahkemenin bir yıl falan sürebileceğini düşünüyorum. Bu saatten sonra zaten yani bu şu anda uygulanmayacak. Çünkü zaten aday olmayacağına göre AK Parti iktidarı için herhangi bir tehlikesi de yok. Fakat eğer mahkemeye karar verirse bu şu anda hapse düşerse, çünkü Türk halkı genelde mazlumun yanında kalacak. O zaman Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı için güzelce oy toplayabilir. Bence AK Parti şu anda bu hatayı düşmez. Ben tahmin etmiyorum. Yani o cezayı şu anda bugünlerde onu vermezler. Dolayısıyla burada esas Ekrem İmamoğlu Sayın Akşener için bir alternatif. Yani yeter ki Sayın Kılıçdaroğlu olmasın. Başka birisi olsun. Bundan arasal olsun. Çünkü diğerlere dikkat edin. Yani hepsi parti başkanı. Yani Davutoğlu, Gültekin Uysal, efendime söyleyeyim Sayın Babacan, bunlar hepsi parti başkanı.
Evet.
O zaman bir parti başkanı hiçbir zaman önermez. Başka ikinci kişi önerir ki parti başkanının sıfatı ve vasfı kendisinde kalsın. Aksi takdirde o zaman eleştiri alabilir de kendi tabanından eleştiri alabilir. Madem siz de parti başkanıydınız, güçlüydünüz, hem de bir kadın olarak ayrıcalığınız vardı. Niye bu daha doğrusu bu pozisyonu ya bu yere başkasını verdiniz diye. Dolayısıyla bu ikinci şahsı zaten seçecekti. Yani eğer mesela örnek söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında başka birisi de olsaydı aynı şey. Ya da başka bir belediye başkanı olsaydı onu seçerdi. Bu bir yöntemdir. Yani illaki onun bir duygusal bir bağ ya da ne bileyim belki bir etik bir bağ olduğunu ben hiç tahmin etmiyorum. Sadece bir prensip olarak bunu bence düşündüm.
Tahran Radyosu.
Anladım. Son soru olarak hocam, şimdi son soruda bu AK Parti'nin oy oranı ile ilgili de görüşünüzü almak istiyorum. Özellikle depremden sonra kim araştırmacı şirketlerin ve aslında bu oy oranlarıyla ilgili yapılan araştırmalarda AK Parti'nin imajının zedelendiği ve oy oranının düştüğüne değiniyorlar. Bu doğal afet ne kadar etkiliydi sizce Erdoğan'ın ve özellikle kabinesinin performansı ile ilgili? Acaba bu seçimler etkileyecek mi? Herhangi bir fikriniz var mı bu konuda?
Hemen söyleyeyim. Bakın, iktidarda kim olursa olsun bu kadar büyük yıkıcı bir depremden sonra bu kadar eleştiri alırdı. Fark etmez. Yani bu sadece AK Parti'ye karşı değildi. Sonuç itibariyle büyük bir yıkım. Yani onların resmi rakamlarına göre belki 40-50 bin kişi öldü ama yani gayri resmi rakamlar daha fazla olabilir. Neredeyse kaç bir şehir yok oldu. Dolayısıyla burada bazı eleştiriler, biliyorsunuz bunlar yapısaldır. Yani bu yapısal şu açıdan. Niye Kızılay böyle davranıyor? Niye Kızılay başkanını siz seçiyorsunuz? Niye ordu müdahale etmedi? Ama yani depremin büyüklüğü başka bir şeydir. Türk halkı biliyorsunuz biraz kadere bağlı, yani kaderci bir halktır. Dolayısıyla bunu bir şekilde Allah tarafından, Allah katından geldiğine inanıyorlar. O başka. Fakat burada esas bir kitle seçim olmasın diye, hatta Mustafa Destici de bunu ifade etti. Seçim olması da şart değil. Çünkü seçimin şu anda bir masrafı var, büyük bir masraf. Bu harcamaları da belki deprem bölgesinde kullanılabilirler diye. Ama şimdi tabii ülkenin gidişatını siz durduramazsınız. Deprem olsa bile olmasa bile. Onların cephesinden konuşuyoruz. Dolayısıyla burada AK Parti iktidarının oylarının düştü. Yani o kesin ve barizdi. Çünkü bir takım yardımlar zamanında doğru bir şekilde yöntemde yapılmadı, düşecek. Ama AK Parti iktidarı ne kadar hızlı şu anda bu onarım meselesine ya da ne bileyim bu esas itibariyle inşaat ve konut meselesine erken yaparsa, ki zaten 2-3 ay içerisinde bunun ne kadar ilerleyeceğine biraz zor gözüküyor. O zaman orada o bakımda hemen ikinci tur kalacak diye ifade kullandım. Çünkü ikinci tur ve birinci tur arasında bayağı bir zaman geçecek ve AK Parti orada bir takım zaten gelişmeleri kaydedebilir bana göre. Dolayısıyla ben katılıyorum size. oy oranı düştü. Oy oranı değil sadece, yani bağlılık oranı da düştü. Çünkü bir takım insanlar, yani ölenlerin arasında da belki AK Partili var. Dolayısıyla o şekilde düşünmek lazım. Mesela bu müteahhit meselesi, bu imar barışı, 2-3 defa bir imar barışı söz konusu oldu. Bu imar barışı yüzünden bir takım insanlar şu anda belki enkaz altında bu nedenden dolayı kalmışlar. Dolayısıyla bunların tabii ki oy oranını düşürecek, ama bu oy oranını düşürecek başka siyasetçinin güvenini kazandıracak anlamına gelmiyor. Yani sonuç itibariyle kalanlar, yani ölenlere zaten Allah rahmet eylesin, ama kalanlar artık siyasete güvenmeyecekler. Hiçbir şekilde güvenmeyecekler. Fark etmez kim olursa olsun. Çünkü zaten bir başka bir imar planı, başka bir yandaş medya, başka bir yandaş müteahhit olabilir. Dolayısıyla bir takım insanlar bence seçimden ve siyasetten uzak duracaklar. Bu biraz etkili olabilir ve bu etkileşimle birlikte seçim ikinci tura kalabilir. Böyle düşünüyorum efendim.
Doğru. Efendim, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz hocam.
Estağfurullah.
Çok sağ olun. Size akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Doktor Ferşit Bagiden ile yaptığımız röportajda Altılı Masa ve Millet İttifakı ile ilgili yaşanan son gelişmeler, özellikle İYİ Parti'nin bunlardan ayrılmaz konseyle ilgili gündem değerlendirmeye çalıştık. Konuyla ilgili sohbetimizin ikinci ve son bölümünü dinlerdiniz. Röportajımıza son vermeden, hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi tekrardan hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde Cumhurbaşkanı Reisi'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın süper güçlerin siyasi hedeflerinin etkisinde kalmaması gerektiğini vurgulaması, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Amerika'nın dünya çapında nükleer tehdidin asıl kaynağı olduğunu duyurması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Ali Rıza Tengsiri'nin Amerika'nın bölgede yeri olmadığı yönünde açıklamasını konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuamiral Ali Rıza Tengsiri yaptığı açıklamada Amerikalıların bir süredir bölgedeki gemilerin boyutlarını küçülttüğünü işaret ederek Amerika'nın bölgede yeri olmadığını ve bu gerçeğin farkında olduğunu belirtti. Komutan Tengsiri açıklamasının devamında, dolayısıyla Amerikalılar bu bölgenin bir parçası olmadıkları ve Fars Körfezi bölgesi İran İslam Cumhuriyeti'ne ve güney komşularına ait olduğu için kendilerine dayatılan bu maliyetlerle bölgede uzun süre kalamazlar. Yabancıların bölgede yeri yok ve İslam İnkılabı lideri de Fars Körfezi'nin bize ve bölge insanına ait olduğunu, dolayısıyla bunların bölgede geçici bir yama olduğunu ve devam edemeyeceğini söyledi ifadesini kullandı. Amiral Tengsiri açıklamasını şöyle sürdürdü. Son dönemde İran ve Amerika güçleri arasında herhangi bir çatışma yaşanmadı. Ancak İran bölgede güçlü bir varlığa sahiptir. İslam ümmeti arasındaki İslami birlik ve beraberliğin ve Müslüman ülkeler arasındaki yakınlaşmanın olumlu etkisi olabileceğine inanıyoruz. Amiral Tengsiri, bölge ülkelerinin sahte Siyonist rejimin Müslümanların topraklarına tecavüz etmesine ve bu kadar büyük zararlara yol açmasına izin vermemesi ve bu rejimle işbirliği yapmaması gerektiğine değinerek, Siyonist rejimin bölgede varlığı ve İslam Cumhuriyeti sınırlarına yaklaşması bizim için tehdit anlamına geliyor. Biz Siyonist rejim ilkesine karşıyız. Çünkü bu rejim haksız yere Müslümanların topraklarını işgal etmiş ve Müslümanlara zulmetmiştir.
Tahran Radyosu.
Risalet gazetesinde Suudi Savaş İttifakı kuşatması altında olan Yemen'de insani krizin devam etmesi, Siyonist rejim askerlerinden Batı Şeria'da Filistinlilere saldırması gibi haberler göze çarparken Cevan gazetesinde Irak gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bağdat Cuma İmamı Ayetullah Seyyid Yasin el-Musevi, Irak halkının Amerika ve müttefiklerinin komplo ve fitnelerine karşı uyanık olması gerektiğini vurgulayarak şöyle dedi. Amerika 20 yıldır Iraklılar arasında fitne çıkararak, ahlaki ve ekonomik yolsuzluklar yayarak Irak'ı yok etmeye çalışıyor. Bu nedenle düşüncelerimiz stratejik olmalı ve kişisel çıkarlarımızdan önce Irak'ın çıkarlarını düşünmeli ve dikkate almalıyız. Bağdat Cuma İmamı açıklamasını şöyle sürdürdü. Batı Asya bölgesi ile Afrika kıtası, Amerika, Asya ve Avrupa'da meydana gelen gelişmeler halklar gibi birbirine bağlanmalıdır. Irak'ta neler olup bittiğini öğrenmek istediğimizde dünyada olup biten tüm gelişmelere odaklanmamız gerekiyor. Bugün Amerika'nın başlattığı 3. Dünya Savaşı ile karşı karşıyayız. Bu ülke Ukrayna'yı silah ve askeri teçhizatla donatarak Rusya ile Avrupa arasındaki savaşın komutasını ele geçirdi.
Hemşeri gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemenli aktivistler ülkelerinin işgalcilerin pençesinden kurtarılmasını talep ederken, Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyonu'nun Yemen'e karşı yürüttüğü savaş sonucunda bu ülkenin uçurumun kenarında olduğunu vurguladılar. Uluslararası toplumun itirafına göre Suudi Birleşik Arap Emirlikleri Koalisyonu'nun saldırıları Yemen'de hayatın ve geçim kaynaklarının tüm yönlerini yok etti ve bu nedenle Yemen'e bağış ve mali destek sunan ülkeler geçtiğimiz günlerde Cenevre'de yaptıkları toplantıda Birleşmiş Milletler tarafından talep edilen 4,3 milyar doların 1,2 milyar dolarını sağlama taahhüdünde bulundular. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin açıklamalarına göre Yemen'deki insani ihtiyaçlar şok edici boyutta ve bu ülkede 21 milyondan fazla insan, yani ülke nüfusunun 2/3 yardıma ve korumaya muhtaç durumda. Muhtaç insanlar arasında 17 milyondan fazla insan özellikle savunmasız kabul ediliyor. Bu arada Yemen Ensarullah Hareketi liderlerinden Mehdi Mishat, Ensarullah Hareketi liderlerinin işgalcilere Yemen'den çıkın dediği bir videoyu yayınlayarak bu videonun altına şunları yazdı. Liderimiz Husi'nin işgalcilere siz Yemen Cumhuriyeti'nden çıkmalısınız dediği gibi Arabistan defol, Birleşik Arap Emirlikleri defol, Amerika defol, İngiltere defol.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulamaları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Ve Velayet Güneşi'nden.
Muhterem dinleyiciler, Velayet Güneşi'nden isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberinin Bilgeler Meclisi üyelerini kabul etmesini ele alacağız.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi 23 Şubat gününde Rehberli Bilgeler Meclisi üyelerine kabul etti. Ayetullah Hamine'yi bu görüşmede yaptığı konuşmada demokrasinin Bilgeler Meclisi'nde kelimenin gerçek anlamı ile gerçekleştiğini söyledi. Ayetullah Hamine'yi şüpheler karşısında üzülmemeye gerektiğini vurgularken, şüpheyle yüzleşmeye tamamen hazırlıklı olmalıyız. Şüpheler bile yaptırımlar gibidir. Bu yaptırımlar olmasaydı emin olabilirsiniz ki bu endüstriyel ve teknik gelişmelerimiz de olmazdı diye konuştu.
Yabancıların İran'a yedek parça ve teknoloji satmadıklarını da hatırlatan İslam İnkılabı rehberi, kendimiz harekete geçmek zorunda kaldık açıklamasında bulundu. İran'la olan bazı düşmanlıkların siyasi düşmanlık olduğuna da değinen Ayetullah Hamine'yi Filistin meselesini örnek olarak göstererek İran'ın bu mesele karşısında bir tutum olduğunu ve diğer güçlerin ise başka bir tutum olduğunu ifade etti.
Rehberli Bilgiler ve Uzmanlar Meclisi ya da Hubregan Meclisi, İran-İslam devriminin ilk yıllarında kurulan İran-İslam Cumhuriyeti'nin devlet kurumlarından biridir. Bu kurumun temel görevi İran-İslam Cumhuriyeti, liderini seçmek ve performansını izlemek ve denetlemektir. İslam İnkılabı rehberine göre Uzmanlar Meclisi liderliği belirlemekte ve gösterdiği özen ile liderliğin şartlarını, varlığını ve devamlılığını sağlamaktadır. Böylesine büyük bir makam ve mevki, uzmanlara ve bilgelere ağır görevler yüklemekte ve icrada ihmale yer olmadığını hatırlatmaktadır. Bu görevler Rabbin katında da değerli görevler sayılır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi açısından liderliğin en önemli görevi genel hareketi ve sistemin önemli parçalarının devrim yönündeki hareketini izlemek ve sürdürmektir. Her türlü ana yoldan sapmayı ve İslam İnkılabı'nın dünyadaki diğer inkılaplar gibi sapmasını engelleme görevine sahip olduğunu vurguladı.
Ayetullah Hamine'yi Uzmanlar ve Bilgeler Meclisi'ni konum, önem ve hassasiyet açısından İran İslam Cumhuriyeti sistemindeki diğer tüm merkez ve gruplardan daha üstün olan Cumhuriyet ve İslamcılığın iç içe geçmesinin ve sentezinin bir simgesi olarak görmektedir. Bu konuda ise şöyle buyurmuşlardır. Bizce önemli ve temel olan bu meclisle ilgili bir hususta bu meclisin cumhuriyetçilik ile İslamcılığın iç içe geçmesinin bir simgesi olmasıdır. Bu meclisin bu özelliğine, bu özelliklerine sahip çıkalım. Bunu açıkça ifade edelim, başkalarına da gösterelim. Her şeyden önce bu meclis halk tarafından seçilir ve demokrasi kelimenin tam anlamıyla sağlıklı bir şekilde bu vesile ile tecelli eder. İkinci olarak sistemin dini özünü gösteren din alimlerinden müteşekkil olmasıdır. Dolayısıyla cumhuriyetçilik ile İslamcılığın İslam sistemindeki birleşimini ve kaynaşmasını ama aslında birliğini ifade eder.
Hubregan Meclisi'nin İran-İslam Cumhuriyeti sistemindeki önemli ve hassas konumu dikkate alındığında İslam İnkılabı düşmanlarından her zaman saldırılarına uğrayan devlet kurumlarından biri de Rehberli Bilgiler Meclisi'dir. Ayetullah Hamine'yi bu düşmanlığın sebebini İslam Cumhuriyeti ilkesine düşmanlık olarak değerlendirmiş ve şöyle buyurmuştur. İslam Cumhuriyeti'ne düşmanlıkların bir kısmı siyasi düşmanlıktır. Örneğin Filistin örneğinde İslam Cumhuriyeti'nin ilkeli bir tutumu var. Süper güçlerin başka bir tutumu var. Düşmanlık yaratılır. Küçük büyük bütün meselelerde batılı versiyonun benimsenmesi gerektiğine inananlar da var. Batı versiyonu da liberal demokrasidir. Demek ki din yok ve içinde dini sözler hiç yok. Liberal demokrasinin liderleri liberalizm ve demokrasi bayrağı ile dünyaya hakim olma planını kendileri çizdiler. İslam Cumhuriyeti geldiğinde demokrasi ve özgürlük getirir. Ancak dini de yanına alır ve böylece onların planını bozar, alt üst eder. Dini demokrasinin yanına koymak düşmanlığa yol açar. Bunun nedeni planlarını geçersiz kılması, komplolarını suya düşürmesidir.
Tahran Radyosu.
İslam İnkılabı rehberine göre İslam Cumhuriyeti'nde kimsenin saklayamayacağı bir gerçek vardır. Bu da İslam Cumhuriyeti'nin hak tabanına dayalı gücüdür. Ayetullah Hamine'yi İslam Cumhuriyeti'nin hak temelli olması açısından dünyada gerçekten benzersiz, en azından az bulunur ve nadir olduğunu söyledi. İslam Cumhuriyeti'nin doğal afetler ve koronavirüs krizi gibi durumlarda hizmetlere ihtiyaç duyulduğu yerlerde insan gerçekten şaşırmakta ve hızlı ve etkin bir şekilde çalışmaktadır. Siyasi meselelerle ilgili olarak İslam İnkılabı rehberi bu yılki 22 Behmen yürüyüşüne değinerek şu anda gözümüzün önünde olan bu seneki 22 Behmen yürüyüşü artık dikkatle izlenmeli. Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Siyasi bir mesele için 40 küsür yıl kadar üst üste insanlar her yıl genellikle sert hava koşullarında ve zorlu mekanlarda soğuk kış aylarında ortaya çıkıyorlar. Bazen karlı havada da oluyor. Bu çok garip bir şeydir. Gerçekten alıştık. Nüfus çeşitliliği açısından, nüfus fazlalığı açısından farklı nesiller, yaşlı kadın ve yaşlı adamlar var. Ergen, genç ve çocuklar var. Her türden insan, her zevkten herkes bu yürüyüşlere katılıyor. Halk desteği işte bu demektir. Halkın bünyesinde olmak bu demektir. Bu milli bir zenginliktir. İslam Cumhuriyeti'nde vardır. Ulusal bir hazinedir. Yeter ki milli servetimizde sırf övünmeyelim. Milli servete karşı bir görevimiz de vardır. O da onu korumak ve çoğaltmaktır.
İslam İnkılabı rehberine göre İran tarihinde dini adamlar ve alimler milli ve inkılapçı hareketlerin oluşumunda önemli ve eşsiz bir rol oynamışlardır. Ülkenin farklı yerlerinde milleti şehirlerde ve köylerde birleşik bir sloganla sokaklara ve caddelere çıkaran ve taşıyan İmam Hümeyni'nin rolüne de değindiler. İslam devriminde bir din alimi ve taklit merci olarak oynadığı role vurgu yaptılar. Başka hiçbir siyasi parti ve şahsın yapmadığı bir çalışmayı meydana koyduklarını belirttiler. Ayetullah Hamine, halkın büyük zenginliğini ve tehditkar olmayan varlığını ve temellerini sistem için hayati önemde görerek devlet sorumluluğu olsun ya da olmasın bu devasa zenginliği korumak için en çok alemlere ağır görevler düştüğünü söyledi. Bu bağlamda önemli olan görevin aydınlatma ve gerçekleri söyleme cihadı olduğunu da vurguladılar.
İslam İnkılabı rehberi takvanın, dürüstlüğün, temizliğin, şüpheli şeylerden sakınmanın, Allah'ı sevmenin ve sadece sözle değil amel ile davetin insanları teşvik ettiğini ve insanların aklını başına toplamasında yardımcı öğeler olduklarını da ifade etti. Ayrıca alimlere gençler ve öğrencilerle iletişim kurmalarını, öğrenci merkezlerine gitmelerini emredip gençlerle konuşmalarını ve yeni kelimelerle, yeni ifadelerle ve yeni mantıkla zihinsel düğümlerini açmalarını istediler. İslam İnkılabı rehberi farklı şehirlerde çok sayıda genç ve aydının, büyük alimler ve uzmanlar meclis üyeleri merkezli aydın çevrelerinin oluşmasına da vurgu yaparak sözlerine şunları ekledi. Şüphelere karşı da gücenmeye hacet yoktur. Sonuçta şüphe var. Merhum Mutahhari Bey şüpheyi kendisi keşfederdi. Daha sonra anlamaya çalışırdı ve üzerinde bolca düşünürdü. Şüpheyle yüzleşmek için kişi tamamen hazırlıklı olmalıdır. Bu şüpheler bile bu yaptırımlar misali görev yapıyor. Eğer bu yaptırımlar olmasaydı emin olun biz de sanayi ve teknolojide bu kadar gelişemezdik. Ne parça satarlardı ne teknolojide bu kadar gelişemezdik. Ne parça satarlardı ne bilim ve teknoloji. Kendimiz çalışmak zorunda kaldık. Şüphe de böyledir. Şüphe bizi daha çok düşündürür, daha çok çalıştırır, daha çok başvurmamızı sağlar, daha çok danışmamızı sağlar. Bizden daha çok anlayan birinden daha çok soru sormamıza neden olur. Şüphe böyledir.
Ayetullah Hamine'yi konuşmasının son bölümünde umut yaratmanın gerekliliğine vurgu yaparken düşmanın süre giden umutsuzluk ve yeis yaratma politikasını işaret ederek kendisi karakteri ve kimliği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olanların herkesi kendileri gibi gördüklerini belirtiler. Aksine aklı ve kalbi umutla dolu olanlar her şeyi umutlu olarak gördüklerini de vurguladılar ve şöyle buyurdular. Olaylara ve gelişmelere umutla bakıyorlar ve Allah'ın hepimizi muvaffak kılmasını diliyoruz ki bu bakış açısıyla Allah'ın lütfu ve insanların varlığının desteğiyle biz de görevlerimizi ciddiyete yorulmadan ve tembellik etmeden yerine getirelim.
Değerli dinleyiciler, Velayet Güneşinden isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsudi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizde birlikteyiz.
Sohbetimizde bir hafta içerisinde İran'da yaşanan son gelişmeleri ele almak istiyoruz.
Her hafta olduğu gibi bu bölümde de sohbetimizi önemli gelişmelerin başlıklarıyla açıyoruz.
Cumhurbaşkanı reisinin ülkenin durumuyla ilgili konuşması...
İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisinin Siyonist rejime uyarması,
İran Dışişleri Bakanı'nın Cenevre'deki konuşması,
İranlı bilgi tabanlı şirketlerin ihracatlarının artması,
Grossi'nin Tahran ziyareti,
Birleşmiş Milletler Silahsızlandırma Konferansı'nda İranlı bakanların konuşması,
İran Cumhurbaşkanı Rakhsam'ın bakanı ile görüşmesi,
İran Dışişleri Bakanı'nın İran'daki meselelere dış müdahaleleri kınaması
ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün İngiltere'nin iddialarına tepki göstermesi.
Önemli gelişmelerin başlıkları arasında görülmektedir. Şimdi detaylar.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in ikinci tur gezileri kapsamında bu şehir eline gitti. Düşmanların bir gün sokak isyanlarıyla, ertesi gün döviz piyasasındaki aksamalarla, bugün ise okullarda fitne çıkararak ve ülkedeki aileleri endişelendirerek komplo kurduğunu belirten Cumhurbaşkanı, yorulmak bilmeyen çaba ve kenara itilmemek hükümetin en önemli gündemlerinden biri açıklamasında bulundu. İkinci tur il gezileri kapsamında bu şehir eline giden Cumhurbaşkanı 2 günlük bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu gezinin ikinci gününde Programlarının devamında Barazcan şehrinde cuma namazına katılan Cumhurbaşkanı Allah'a iman ve inkılap sevgisiyle birlikte kendi aralarındaki birlik ve beraberliği, düşmana karşı nefret ifadesini bu bölge insanlığın bariz özelliği olarak nitelendirdi.
İslam toplumunun birbirine karşı sorumluluk duygusunu cuma namazlarının en önemli üretisi olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Reisi, eğer bugün ülke ilerliyorsa bunun anahtarı velayet-i fakihin ve halkın gayreti sayesinde sahip olduğumuz birlikteliktir diye kaydetti. Seyyid İbrahim Reisi Barazcan şehri halkına hitaben yaptığı konuşmada şunları vurguladı. Sizlerin bilmesi gereken şey şu ki devlet yetkilileri bu şehrin ve köylerinin sorunlarının çözümü için ellerinden giren tüm çabayı sarf edecekler ve alınan tedbirlerden mutlaka sizleri haberdar edeceklerdir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi ve daimi temsilcisi, İran'ın Siyonist rejiminin herhangi bir tehdidine veya yanlış uygulamasına her yerde ve her zaman kararlı bir şekilde yanıt vereceği yönünde uyarıda bulundu. İşgalci İsrail Rejim Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail Ordu ve İstihbarat Komutanları ile yaptığı bir dizi gizli görüşmenin ardından 21 Şubat'ta İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası saldırılara hazır olduk duyurdu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Elçisi ve Daimi Temsilcisi Emir Said Yerevani, Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve Geçici Başkanı'na yazdığı mektupta şunları yazdı. Siyonist rejim başbakanının 21 Şubat 2023 tarihli açıklamaları İran'ın hayati altyapısına ve barışçıl nükleer tesislerine karşı askeri güç kullanılması iddiası barış için yıkıcı sonuçlar doğuracak. Bölgesel ve uluslararası güvenliğin tehdidi için zemin sağlayacaktır. Yerevan'ı İran'ın vatandaşlarını, çıkarlarını ve ulusal güvenliğini savunmak ve gerekli gördüğü yerde ve zamanda Siyonist rejimin herhangi bir tehdidine veya yanlış hareketine karşı kararlı bir şekilde yanıt vermek için uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler şartına dayanan meşru ve doğal hakkını saklı tuttuğunu da sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi toplantısında İnsan Hakları Konseyi ana görevinden ziyade batılı güçler için siyasi bir araç haline geldiğini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ayrıca şunları söyledi. Hiçbir ülke veya grup kendisini mülkiyet veya insan haklarını koruma hakkı üzerinde tekel olarak görmemeli veya diğer ülkeleri insan hakları konusunda kendi yaptıkları yorumlara boyun eğmeye zorlamamalıdır.
Dışişleri Bakanı şunları kaydetti. Amerika'nın tek taraflı zorlayıcı eylemlerini takip eden Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler İran'da insan haklarından bahsedecek ahlaki duruşa ve yetkiye sahip değiller. İranlıların insan haklarını savunurken aynı zamanda bu halkın sağlık, eğitim ve yaşam gibi temel haklardan mahrum etmenin tam bir ikiyüzlülük olduğunu hatırlatan Emir Abdullahyan, şehit Hacı Kasım Süleymani'nin IŞİD karşıtı verdiği mücadele ve fedakarlığın unutulmayacağını işaretti. İran İslam Cumhuriyeti Şehit Süleymani suikastında eli kana bulanan failler adalete teslim edilmedikçe hiçbir çabadan vazgeçmeyecekler ifadesini kullandı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın meclis işlerinden sorumlu yardımcısı, ülkenin bilgiye dayalı şirketleri tarafından 1 milyar dolarlık ürün ihraç edildiğini duyurdu. Seyit Muhammed Hüseyin'i son 11 ayda bilgiye dayalı şirketlerin faaliyetlerinden 1 milyar dolarlık çeşitli ürünlerin uluslararası pazarlara ihraç edildiğini belirtti. Hüseyin'i İran'ın komşu ülkeler Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Amerika ile de etkin ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde Çin'e yaptığı ziyaret ve İran'ın Şanghay Birliği'ne girmesi ülke adına birçok kazanımla sonuçlanmış. Öyle ki bazı ülkeler İran'a yatırım yapma isteklerini bile dile getirmişlerdir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Meclisi işlerinden sorumlu yardımcısı şunları söyledi. İstikbar cephesi ve bölgedeki bazı ülkeler İran'ın iç ve dış kazanımlarını marjinalleştirmek için defalarca İslam İnkılabı'na karşı şeytanlık yapmakta ve yoğun propagandaları ile halkı nizamın kazanımlarından uzaklaştırmaya çalışmaktadır.
Tahran'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Rafael Grossi ile İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami başkent Tahran'da ortak basın toplantısı düzenlediler. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Grossi ile yapılan görüşmelere değinerek görüşmenin gündemi İran'ın nükleer endüstrisinin performansı ve kapasitesinin izlenmesidir. Bu görevi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nükleer anlaşma kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na devretmiştir dedi. İslami, tarafların nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmedikleri, hatta diğer ülke ve şirketlerin İran'la işbirliğine engel olmaları ve yaptırımları artırmaları nedeniyle İran stratejik eylem yasasına göre taahhütlerini azaltma kararı aldı. Bu da yükümlülüklerimizi azalttığımızda ajansın gelip uyumsuzluk raporu hazırlamasına ve durumdan haberdar olmadıklarını söylemesine neden olduğu ifadelerini kullandı.
Ajans Başkanı Rafael Grossi, İran'la olan çalışmaları ilerletmeye hazır olduklarını belirterek İran ile birlikte bazı konularda şeffaflık göstermeli ve İran'ın nükleer programına ilişkin garantiler konusunda işbirliği yapmalıyız, dedi. Ajans Genel Müdürü nükleer tesislere yönelik saldırı tehditlerine işaretle nükleer santrallere yönelik her türlü askeri girişiminin kınandığı ve yasa dışı olduğunu ifade etti. İran'da bulunduğu için memnuniyetini dile getiren Grossi, İran ile işbirliği ve çalışmaların daha bitmedi ve devam ettiğini kaydetti. İşgal rejimi İsrail'in NPT üyesi olmadığına ve onlara karşı farklı bir anlaşmaları olduğuna dikkat çeken Grossi, kendine göre tüm ülkelerin NPT üyesi olmaları gerektiğini ifade etti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü, İran'ın nükleer programının bilgilerinin Batı medyasına sızdırılmasına ilişkin bir soru üzerine, bilgilerin sızmasına ilişkin duyduğu her haberden öfkelendiğini, bu raporun tüm üyelerin elinde olduğunu ve kendisini olaydan memnun olmadığını ifade etti. Üç mekan ile ilgili sonuca varmalarının söz konusu olup olmadığına ilişkin de Ajans Genel Müdürü, hummalı şekilde çalıştıklarını ifade etti. Çeşitli ülkelerin çeşitli hedeflerle kendi etkinliğini kullanmaya çalıştıklarına dikkat çeken Grossi, İran ve ajansın birbiriyle işbirliği yapmasının gerektiğini ve bu tür diğer ülkelerin etkili olmayacağını söyledi. Grossi ayrıca ajansın hiçbir zaman siyasi bir araç olarak kullanılmadığını, yönetim kuruluna sahip olduklarını ve kimseden izin almadıklarını, denetim anlaşmaları altında çalışmalarının önemli olduğunu kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Birleşmiş Milletler Cenevre ofisinde düzenlenen silahsızlanma konferansında yaptığı konuşmada, ajansın siyasi yaklaşımını bırakması halinde teknik çözüme çok yakın olduklarını işareti, Mart ayında düzenlenecek Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında herhangi bir olumsuz hareket hakkında uyarıda bulundu. Emir Abdullahyan nükleer silahlardan arınmış bir bölge oluşturma yönünde atılması gereken en önemli adım nükleer silahsızlanma ile barış ve güvenliğin sağlanmasıdır, dedi. İran'ın Batı Asya'nın nükleer silahlardan arınması için teklif sunduğuna dikkat çeken Emir Abdullahyan şunları kaydetti. Siyonist rejim yıllardır bunun gerçekleşmesini engelliyor ve herhangi bir uluslararası hukuk veya denetleme mekanizmasına tabi olmaksızın Amerika'nın desteğiyle çeşitli kitle imha silahları biriktirmeye devam ediyor.
Hüseyin Emir Abdullahyan sözlerine şöyle devam etti. İran nükleer programı tamamen barışçıldır ve böyle kalacaktır. Tahran şimdiye kadar gösterdiği gibi kapsamlı koruma önlemleri anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak bağlı kalmaya kararlıdır. Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı teknik heyetinin İran'a geldiğine tanıklık ettik ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü Grossi'yi davet ettik. Ajans siyasi yaklaşımından vazgeçerse teknik bir çözüme çok yakınız.
İran'la uluslararası güçler arasında 2015'te imzalanan kapsamlı ortak eylem planı olarak adlandırılan nükleer anlaşmaya da değinen Emir Abdullahyan, bu anlaşmanın mevcut durumu Amerika'nın yanlış hesaplamaları ve yanlış politikası sonucudur. Elde ettiğimiz deneyimler, müzakerelerin yeni turunda daha özenle ilerlememiz gerektiğini öğretti. Amerika uzun müzakereleri sonuçlandırmaya karar verecek iradeye sahip olmalıdır. Anlaşma tamamlanana kadar çalışmaya da devam etmeye hazırız, dedi. Ukrayna savaşına da dair Emir Abdullahyan, İran savaşı ve tek taraflı yaptırımları kınıyor ve devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için tek seçeneğin diyalog ve diplomasi olduğuna inanıyoruz. İran savaşın devam etmesinden duyduğu derin üzüntüyü diri getiriyor ve tarafsızlığını vurguluyor, diye konuştu.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i Irak topraklarının komşularına karşı komplo ve tehdit yeri olmaması gerektiğini vurgulayarak İran İslam Cumhuriyeti Irak hükümetinin bu bölgenin ekonomik ve askeri olarak yeniden inşası için gösterdiği çabaları desteklemektedir açıklamasında bulundu. İbrahim Reis'i pazar akşamı Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed Said Rıza el-Abbasi ile yaptığı görüşmede İran ve Irak sınırlarını dostluk ve işbirliği sınırları şeklinde tanımlayarak İran İslam Cumhuriyeti Irak'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak kabul etmekte ve bu ülkede istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesini desteklemektedir ifadelerini kullandı.
Irak topraklarından komşularına karşı komplo ve tehdit yeri olmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi şunları söyledi. İran İslam Cumhuriyeti Irak hükümetinin bu bölgenin ekonomik ve askeri olarak yeniden inşası için gösterdiği çabaları desteklemektedir. Irak Savunma Bakanı da bu görüşmede Irak'ın IŞİD ve yabancı işgalcileri sırasında İran'ın bu ülke milletine verdiği tam desteği dikkatle karşılayarak Bağdat'ın fırsatçı unsurların iki ülkenin sınırlarını ve topraklarını tehdit etmesine ve güvensizleştirmesine izin vermeyeceğini söyledi.
İslam İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, batılı yetkililerin aziz İranlı kız öğrencilerin şüpheli zehirlenme olayına müdahaleci tepkisinin düşmanın hibrit savaşının devamı olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bu bağlamda paylaştığı tweette ülkede ilgili kurumların olayı titizlik ve ciddiyetle takip ettiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı bazı batılı yetkililerin bu olaya karşı tepkileri hakkında şöyle bir vurguda bulundu. Büyük İran halkı timsah gözyaşlarını çok iyi tanıyor. Son günlerde İran'ın bazı kentlerindeki bazı okullarda öğrenciler zehirlendi. Olayla ilgili uzman gruplar olayı incelemekle görevlendirildiler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, İngiliz donanmasının İran silahlarını taşıyan gemiye Amerikan donanmasının işbirliğiyle Umman Denizi'nde el konulduğu yönündeki iddiasını yalanladı. Nasser Kenani, saldırgan Suudi koalisyonuna milyarlarca dolarlık silah göndererek insanların ölümüne ve Yemen'in yıkımına neden olan ülkelerin başkalarını suçlayarak kendilerini temize çıkaramayacaklarını belirtti.
Kenani tarih boyunca savaş kışkırtıcılığının ana failleri olan ve dünyanın da kritik bölgelerinde en büyük silah ve teçhizat ihracatçısı olan ülkelerin asılsız iddialar ve haberlerle dünya kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi. Kenani şunları vurguladı. Bu ülkelerin savunmasız ve mazlum Yemen halkına karşı yürüttükleri savaşta yanlış adres vermek ve sorumluluktan kaçmak yerine bu amansız savaşta fırsatçı ve çıkarcı yaklaşımlarına son vermeleri daha hayırlıdır.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsuedi.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.